Kısım 2. Yeni Fikirler ve Modern Devrim. Bölüm 1. Genel Bakış. Birinci bölümde klasik prensipleri ve bu prensiplerin modern ele alınış şekillerini inceledik. Şimdi ise günümüz satrancının tamamen yeni ve özgün yanlarını keşfetmeye başlayacağız. Bu ayırt edici özelliklerin ortaya çıkış aşamasına tarih süreci içerisinde bir göz atacağız. Satrancın ölümüne yeniden bakış. Okuyucu, modernliğe geçiş olarak kabul ettiğimiz tarihin 1935 yılı olduğunu hatırlayacaktır. Hipermodern okulun en önemli temsilcilerinin zirvede olduğu günler geride kalmıştı. Ve bazı satranç yazarları, hipermodern okulun klasik okul tarafından yenilgiye uğratıldığını düşünüyorlardı. Bu düşüncenin temel dayanağı olarak New York 1924 ve New York 1927 turnuvaları ve daha da önemlisi Lasker, Capablanca gibi klasik oyuncuların yanı sıra Alekhine gibi hiç de hipermodern olarak nitelendirilemeyecek bir oyuncunun dünya şampiyonluğu koltuğundaki kalıcı yerleri gösteriliyordu. Dönem aynı zamanda satrancın ölümü düşüncesinin konuşulmaya başlandığı bir devirdi. Rete'nin Satrançta Modern Görüşler kitabında da bahsedilen bu düşüncenin temel gerekçesi, Capablanca-Lasker 1921 maçının başında karşılaşılan fazla sayıdaki beraberliklerdi. Capablanca bu konuda şu yorumu yapmıştı, parantez Rete'den alıntı, parantezi kapat. Satranç tekniği ve açılış bilgileri günümüzde o kadar ilerleme kaydetti ki, kendinden zayıf bir oyuncuya karşı bile kazanmak zor olabilir. Buna çare olarak Capablanca satrançta bir reform fikri ortaya attı. Açılış pozisyonunun değiştirilmesini örnek olarak fillerin ve kalelerin yer değiştirmesini önerdi. Bence Capa'nın endişeleri biraz abartılı da olsa ilkesel anlamda kendisi kesinlikle haklıydı. Ayrıca Rete, Lasker'in materyalinin ele geçirildiği durumların kazanç sayılması fikrine de parantez aç, pat durumlarındaki değişmelerle birlikte, parantezi kapat, katılmıştır. Imre Koenig'e göre Lasker, Capablanca ile yaptığı ünvan maçından sonra, Capablanca'nın detaylı açılış analizlerinin artan beraberlik yüzdesi sonucunda satrancın sonunu getireceğini tahmin etmişti. Benzer görüşleri Alekhine kaybedişinden sonra Capablanca'da dile getirdi. Satrancın sonunun geldiği fikri ilk olarak kimden çıkarsa çıksın, bu üç müthiş oyuncu da geliştirilen teknikler ve açılış teorisindeki ilerlemeler sebebiyle satrançtaki fikirlerin tükendiğine inanmışlardı. İşin ilginç yanı ise artan beraberlik yüzdesinden detaylı açılış teorisini sorumlu tutmalarıydı. Aslında ne kadar da az şey biliyorlardı. Burada belirtilecek ilk nokta, beraberlikte ölüm teorisinin ilk çıkış noktasının Capablanca'nın oynadığı iki ünvan maçı olduğu düşünülür. Bununla beraber Capablanca'nın bu dünya çapında oyunculara karşı risk almadan oynamış olması beraberlik yüzdesindeki artışa sebep gösterilebilir. Ayrıca bu üç oyuncunun da ünvan maçlarında çok sınırlı bir açılış repertuarı kullanmaları ve her maçta aynı devam yollarının çok küçük değişikliklerle görülmesi bir tarafın çok büyük bir avantaj elde etmesini güçleştirmiştir. Buna ek olarak Capablanca-Lasker maçı, Lasker'in 14. maçtan sonra çekilmesi sebebiyle kısa sürmüştür. Bu değerlendirmelerden bağımsız olarak acaba gerçekten beraberlik yüzdeleri yıldan yıla artıyor muydu? Veri tabanlarına baktığımızda 1800-1900 yılları arasındaki döneme göre parantez aç, beyazlar %46, siyahlar %36, beraberlik %18, parantezi kapat. 1901-1935 arasındaki dönemde parantez, beyazlar %44, siyahlar %32, beraberlik %24, parantezi kapat. Beraberlik sayısında göze çarpacak kadar önemli bir artış görüyoruz. Bu istatistikler çerçevesinde modern dönemdeki beraberlik oranlarına bakacak olursak 1935-1965 yılları arasında beraberlik yüzdelerinde açık bir artış görülebilir. Parantez %41, %28, %31, parantezi kapat. 1965 sonrası dönemde ise siyahların galibiyet yüzdesindeki hafif artışla beraberlik yüzdesindeki hafif düşüşü görüyoruz. Parantez aç, %40, %30, %30, parantezi kapat. Bu oranlar günümüze kadar pek değişikliğe uğramadan gelmiştir. Satrancın sonu olarak gösterilen beraberlik tehdidi büyük ölçüde abartılmıştır. Ve satranç bu tehditten etkilenmeden gelişimini sürdürmüştür. Niçin? İlk olarak Alekhine'in yaklaşımına bakmak ilginçtir. Koenig'den alıntıyla, Alekhine ise bu tartışmada karşıt görüşü benimsedi ve artan beraberlik yüzdelerinin sebebini kusursuzluktan yoksun olan teknik olarak açıkladı. Diğerleri açılış teorisinin çok detaylı bir şekilde analiz edildiğinden bahsederken Alekhine bu alanda henüz çok az şey bildiklerini düşünüyordu. Evet doğru, son görüşünde Alekhine kesinlikle haklıydı. Modern açılış teorisindeki gelişmeleri ve değişimleri ikinci kısmın sonuna doğru inceleyeceğim. Genel olarak ikinci kısım, Lasker ve Capablanca'nın görüşlerine bir cevap niteliğinde olacaktır. Modern oyuncuların artan bilgi, deneyim ve tekniğine karşın çok büyük sayılardaki çeşitli etmenler, günümüz satrancında sonucu belirleyen etkenler olmayı sürdürmüşlerdir. Kitabın ilerleyen bölümleri bu etmenlere kılavuz olma hedefini taşımaktadır. Ancak belki de bu etmenlerin en yücesi, modern oyuna eşlik eden dogmatizmin aşamalı olarak terk edilmesidir. Öte yandan Lasker, Capablanca, Tarash ve Rubinstein gibi oyunculara kim büyük bir saygı duymaz ki? Onlar satrancı ilerleten ve modern nesillere aktaran müthiş oyunculardı. Bununla birlikte karşılaşmalarındaki dram, parantez aç, az sayıda olması ve çok az sayıdaki oyuncunun profesyonel olduğu bir dönemde olmaları, parantezi kapat, modern dönemde özlem duyduğumuz bir çekiciliği de ortaya koyar. Yine de bu oyuncuların, parantez aç, ve o dönemdeki diğer oyuncuların, parantezi kapat, birçok anlamda hayal gücünden yoksun ve kısıtlı olmaları önlenemez bir gerçektir. Oynanabilir, parantez aç, ya da incelenmeyi hak eden, parantezi kapat, olarak kabul ettikleri konumların sayısı çok sınırlıydı ve genel prensipler uğruna günümüzde kabul gören pek çok fikri reddetmişlerdi. Şimdi, sonraki konularda daha derinine inecek olsak da, eski ustaların açılış teorisine karşı sergiledikleri tutuma kısaca bir göz atalım. 1800'lerde bir E4 hamlesinden başka bir açılış hamlesine rastlamak güçtü ve bir E4-E5 başlangıcı partilerin %64'ünde olmuştu. Bir E4'e karşı oynanan diğer hamleler, parantez aç, neredeyse tamamen Fransız ve Sicilya savunmaları, parantezi kapat, partilerin %23'ünü oluşturuyordu. Bir Denizli 4, Denizli 5 partilerin %10'unda oluşurken, parantez aç, ana olarak yüzyılın sonundaki bazı klasik oyuncuların küçümsediği bir akım sonucu, parantezi kapat, bir Denizli 4 hamlesine karşı verilen diğer yanıtların toplamı %1'i bile bulmuyordu. Bir E4 ve bir Denizli 4 dışındaki açılış hamleleri, parantezi aç, Stonta'nın bir Ceyhan 4 hamlesine karşın, parantezi kapat, önemsenmeyecek kadar seyrek görülüyordu. 1901-1935 yılları arasında bir Denizli 4 hamlesi daha sık görülmeye başlandı. Bir Denizli 4, Denizli 5 başlangıcı partilerin %28'ini kapsarken bir Denizli 4'e karşı verilen diğer yanıtlar %16 gibi yüksek bir yüzde içeriyordu. Bir E4, E5 başlangıcı hala %31 ile oynanırken bir E4 hamlesine verilen diğer yanıtların parantez aç, Fransız ve Sicilya savunmaları bunların 2/3'ünü oluşturuyordu, parantezi kapat, oranı %20 idi. Sürpriz %5'lik dilimi ise diğer açılış hamleleri almıştı. Parantez aç, tüm oranlar yuvarlatılmıştır. Parantezi kapat. Bu durumsa hipermodernlerin de kendilerini hissettirmeye başladıklarını gösteriyordu. Günümüzde ise bir E4-E5 başlangıcı %14, parantez aç, üst düzey oyuncular arasında daha az rastlanıyor. Bir sonraki paragrafa bakınız. Parantezi kapat. Oranında oynanırken bir E4 hamlesine verilen diğer yanıtlar %35'i buluyor. Parantez aç, bunların yarısından fazlası Sicilya savunmasıdır. Parantezi kapat. Bir Denizli 4, Denizli 5 %15'likken bir Denizli 4 hamlesine karşılık verilen diğer yanıtlar %23'lük yer tutuyor. Diğer açılışların %12'lik dilimi İngiliz açılışının artan popülerliğini yansıtıyor. Çünkü bir At F3 hamlesi İngiliz veya vezir piyonu açılışlarına dönüşme eğilimini gösterir. Üst düzeyde oynanan açılışlara baktığımızda, parantez aç, veri tabanı incelenerek, parantezi kapat, bir E4, bir E5 başlangıcının %9,5'luk yüzde ile bu düzeyde sık rastlanmadığını görüyoruz. Bir Denizli 4, Denizli 5'in yüzdesi ise %13,8'dir. Bu istatistiklere daha yakından baktığımızda ilginç detaylara rastlıyoruz. Kabul edilmemiş vezir gambitinin eski ana varyantlarının Parantez aç, tüm siyahın hamlesi at Bursa Denizli 7 devam yollarıyla Capablanca varyantı ve Lasker savunması dahil olmak üzere parantezi kapat. Bir Denizli 4 Denizli 5 açılışında sadece %2'lik bir yüzdeye sahip olduğunu görüyoruz. Parantez aç, toplam oyunların %0.25'i parantezi kapat. İlginç olansa bu devam yollarının o dönemde satrancın ölümünden sorumlu tutulmuş olmalarıdır. Eskiden bir Denizli 4 Denizli 5 oyunlarında pek oynanmayan yan varyantların derin incelenişi ve Slav savunmasıyla kabul edilmiş Vezir Gambit'inin popülerliğindeki belirgin artış bu eski ana varyantların günümüzde seyrek görülmelerinin temel sebeplerindendir. Benzer şeyler bir E4-E5 için de söylenebilir. Capablanca Son Dersler kitabında İspanyol açılışı hakkında aşağıdaki kibirli tutumu sergilemiştir. Capablanca'nın yorumlarıyla oyun 1-E4-E5 2-At-F3-At-Ceyhan-6 3-Fil-Bursa-5-A6 4-Fil-A4-At-F6 5-Kısa-Rok-Fil-E7 Analiz Günümüzde ustaların büyük çoğunluğu tarafından tercih edilen varyant. Oyun 6-Kale-E1-Bursa-5 7-Fil-Bursa-3-Denizli-6 8-Ceyhan-3 8 siyahın hamlesi at A5, 9 fil Ceyhan 2 Ceyhan 5, 10 Denizli 4 Vezir Ceyhan 7. Analiz. Böylelikle açılış evresinin sona erdiği söylenebilir. Bu varyantta alt düzeyden en üst düzeye kadar herkes bu hamlelerin en iyi seçimler olduğu konusunda ortak bir kanıya varmış görünüyor. Bogoljubov bir süre önce 8 siyahın hamlesi at A5 yerine 8 siyahın hamlesi kısa rok oynayarak varyantı yenilemeyi denediyse de bu yenilik başarısız oldu ve eski ana varyanta geri dönüldü. Bu tip denemelere çok sık rastlamaktayız. Yeni ustalar eskilerinden daha iyi oynamak istiyorlar ve bu sebeple yaptıkları yeniliklerin eski varyantlardan daha iyi olduklarını ispatlamaya çalışıyorlar. Bazı durumlarda sürpriz unsuru sayesinde iyi sonuçlar alsalar da bu örnekte gördüğümüz türden belirli klasik varyantlar yeni denemelerden etkilenmeden varlıklarını sürdürüyorlar. Bu konuda Capablanca ile uğraşmamın özel bir sebebi yoktur. Açılış teorisi hakkında sergilenmiş daha da dogmatik görüşler vardır. Parantez aşağıya bakınız, parantezi kapat. Fakat bu durumda bile kendisine çok tanıdık olan ve birçok modern açılışta görülen taktiksel olanakların bulunmadığı bir pozisyonda Capablanca konumdaki yeni olasılıkları tümüyle göz ardı ediyor. Belki de bu tutum eski ustaların satranca yaklaşımlarını göz önüne seriyor. Eski ustalar satrancın bir dizi prensip tarafından keskin bir biçimde sınırlandırıldığını düşünüyorlardı ve modern satrancın açığa çıkardığı esneklik özelliğini hesaba katmıyorlardı. Kendilerine garip görünen fikirleri çok çabuk bir şekilde göz ardı ediyorlardı. Parantez aç, misal olarak Bogoljubov'un mantıklı 8 siyahın hamlesi, kısa rok ünlem hamlesi gibi. Parantezi kapat. Örneğin Nimzovic'in Marshall karşısında modern Benoni savunmasında elde ettiği galibiyet, daha sonraları siyahlar için tehlikesiz olduğu gösterildiği halde bile bu savunmayı 10 yıllar boyunca rafa kaldırdı. 8 siyahın hamlesi kısa rok hamlesi sonradan ana varyant haline geldi. Parantez aç, aslında bu hamle Capablanca'nın kariyerinin sonlarında bile en önemli hamle durumundaydı. Parantezi kapat. Her ne kadar Capablanca'nın H3 hamlesi yapmaması, beyazlara merkezin toparlama fırsatı vererek 8 siyahın hamlesi at A5 hamlesini uygulamadan kaldırmışsa da, bunun stratejik bir unsur olmasından çok teknik bir olgu olduğu iddiasında bulunulabilir. Hamle sırasının ötesinde bu varyantta sonradan geliştirilen alternatif planlar sayesinde siyahın hamlesi at A5 ve siyahın hamlesi Ceyhan 5'in siyahların bu konumda sahip olduğu tek plan olmadığı parantez aç ortak kanaat olmasına karşın parantezi kapat gösterildi. Örnek olarak veri tabanlarına bakacak olursak parantez aç 37-69 arası parantezi kapat 8 Ceyhan 3 kısa rok ünlem 9H3 pozisyonunu içeren yaklaşık 800 parti arasında geleneksel 9 siyahın hamlesi at A5, 10 fil Ceyhan 2 Ceyhan 5, 11 Denizli 4 devam yolunun görüldüğü parti sayısı 189'dur. Bununla beraber Breyer varyantında parantez 9 siyahın hamlesi at Bursa 8 parantezi kapat 123 parti 9. ve 10. hamlelerde siyahın hamlesi fil Bursa 7 ve siyahın hamlesi kale E8 ile oynanan 228 parti 9 siyahın hamlesi H6 ile 60 parti 9 siyahın hamlesi at Denizli 7 ile 73 parti, 9 siyahın hamlesi fil E6 ile 39 parti ve ilginç denemelerden olan 9 siyahın hamlesi A5 ünlem soru ile 11 parti görmekteyiz. Peki Capablanca'nın en iyi olarak nitelendirdiği hamleleri içeren 8 siyahın hamlesi at A5 varyantında kaç oyun görmekteyiz? Sadece 1 parti. Ve o da tarihsel hamleleri yeniden gün ışığına çıkarmakta usta olan Bent Larsen tarafından oynanmış. Parantez aç, güncel partilerin veri tabanı, parantezi kapat, içinde de bu sayı yine 1'dir. Parantez aç, 700 civarındaki parti arasında parantezi kapat ve bu partiyi de beyazlar H3'ü ortaya koymayarak klasik şekilde kazanmıştır. Buradaki ana nokta modern satrancı belirleyen ana faktörün stratejik olarak esnek ve yeni fikirlere açık olmasıdır. Deneyimlerin sürpriz unsurunun ötesine geçtiği açıktır. Tabii ki Pirc, Modern, Alekhine, Karokhan, Şah Hint, Nimzo Hint ve Benoni gibi savunmalarının ne kadar sık görülmeye başlandığını da göz ardı etmemeliyiz. Eski ustaların hangi açılışları seçtiklerinden çok bu açılışların alt varyantlarının derinlemesine incelenmemiş olması önemlidir. Günümüzün Sicilya veya Şahhint savunmasına baktığımızda parantez aç bunlara Grünfeld veya Krokan ve diğer modern açılışlarda dahil edilebilir parantezi kapat stratejilerin kazandığı çeşitliliği ve bu çeşitliliğin birçok özgün alt varyantının ortaya çıkmasını sağladığını dile getirebiliriz. Önümüzdeki bölümde derinden inceleyeceğimiz önemli bir nokta, eski ustaların en iyilerinin bile mutlak doğru olduklarını düşündükleri genel prensipler tarafından dogmatik bir şekilde sınırlandırılmış olmalarıdır. Bu yaklaşıma dikkat çeken yararlı bir eser, Raymond Queneau'nun Açılış Teorisinin Evrimi adlı kitabıdır. Bu bölümü bu kitaptan ve başka kaynaklardan seçtiğim bazı örnekler sunarak kapatacağım. 1935'ten önceki yıllarda açılışlardaki sınırlılığın kaynağı yeni fikirlere karşı sürdürülen geleneksel dar görüşlüktü. Çalışmaları satranç dünyasını derinden etkilemiş Taraş bile günümüzde bazı saptırımcılar tarafından dogmatik olarak adlandırılıyor. Parantez aç, Nimzoviç tarafından da bu sıfatla suçlanmıştı. Parantezi kapat. Bununla beraber çok parlak eserleri ve satranca yaptığı büyük katkıya rağmen Taraş'ın 300 Satranç Partisi kitabına baktığımızda bazı bölümlerde Nimzoviç'e hak vermemek mümkün değil. Örneğin Taraş, bir siyahın hamlesi E5 hamlesi teorik ve pratik olarak bir E4'e karşı verilecek tek yeterli hamledir demiştir. Sicilya savunması hakkında ise en iyi oyuna karşı başarısız olmaya mahkumdur ifadesini kullanırken Karokhan savunması hakkında eşitliği sağlamak için yeterli olamaz yargısında bulunmuştur. Yetersiz bulduğu birçok açılışın yanında kabul edilmiş vezir gambitinin stratejik hata olarak yorumlamış, Slav savunmasını yetersiz görmüştür. Parantez aç ve günümüzün en iyi oyuncuları arasında çok yaygın bir kurulum olan siyahların hem siyahın hamlesi E6 hem de siyahın hamlesi Ceyhan 6 oynadığı konumları ise tümüyle kötü bulmuştur. Parantezi kapat. Fransız savunmasında ise 3 E5 hamlesine soru verirken 3 at Ceyhan 3 fil Bursa 4'e soru ünlem vererek bu varyantın iyi olmadığı çok bilinen bir gerçektir demiştir. Nimzoviç günümüzde ciddiye alınmayan son iki düşünceye yazıları ve uygulamalarıyla meydan okumuştur. Fakat Kenen'in üzerinde durduğu gibi o dönemin görece modern ismi Nimzoviç bile bazı dogmatik yorumlarda bulunmuştur. Nimzoviç modern Benoni savunmasını talihsiz aşırılık olarak nitelerken 19. yüzyılın ilginç açılış hamlelerinin kralı Steinitz aynı zamanda müthiş bir yenilikçi, Karoseki, Taraş'a, Pirc savunmasını oynayarak kaybetmesinin ardından parantez 1896 yılında parantezi kapat eğer öyle garip bir açılış seçersen yenildiğine şaşırmamalısın diyerek eleştirmiştir. Dogmatizmin en büyük karşıtlarından olan Reti bir E4 hamlesine verilen yanıt hakkında şu yorumu yapmıştır. Bir E5 cevabı hatalıdır ve E5 karesine karşı geliştirilen sistemli bir atak sonucunda, ki bunu günümüz İspanyol açılışında görmekteyiz, çürütülmeye mahkumdur. Başka bir iddiasında ise bir E4'e karşı beyazların hiçbir şekilde en ufak bir üstünlük elde edememesini sağlayan ve siyahları hiç zorlamadan verdiği eşitlik sonucunda bir siyahın hamlesi E5 oynamayı mantıksız kılacak iki tane savunma vardır. Bunlar Karakoan savunması ve bir E4 E6, 2 Denizli 4 Denizli 5, 3 At Ceyhan 3, At F6, 4 Fil Giresun 5, Denizli alır E4 varyantıdır ifadesini kullanmıştır. Retin'in önerdiği ikinci savunma günümüzde oynansa da bu varyantın bir E4 hamlesinden caydıracak bir özelliği olduğu söylenemez. Aynı şekilde üst düzeyde Karakoan'a meydan okuyan birçok E4 oyuncusu görmekteyiz. Bu konuda benzer örneklere rastlamaktayız. Zamanının en yaratıcı açılış teorisyeni olan ve modern bir şekilde açılışları bağlantılı oldukları oyun ortasıyla birlikte alan ilk oyuncu olan Alekin, deneysel doğaya sahip hamleleri reddetme eğiliminde olmuştur. Onun Sicilya savunması hakkındaki inatçı ve bir ölçüde garip görüşlerini ilerleyen konularda inceleyeceğiz. Siyahlar için olası en iyi kirpi yapılarına bile büyük bir ön yargısı vardı ve genel olarak Fianchetto'yu sevmezdi. Örneğin Şahin savunmasını 4 piyon hücumu yüzünden zayıf buldu ve Kene'ye göre bir siyahın hamlesi Giresun 6 hamlesini şaka olarak nitelendirdi. Alekin ayrıca Grünfeld savunmasındaki bir Denizli 4 at F6, 2 Ceyhan 4 Giresun 6, 3 at Ceyhan 3 Denizli 5'ten sonra 4 Ceyhan alır Denizli 5 hamlesini kötü olarak niteledi. Ve özellikle 4 siyahın hamlesi at alır Denizli 5, 5 E4'ten sonra siyahın hamlesi at alır Ceyhan 3 ve siyahın hamlesi Ceyhan 5 ile siyahların merkezdeki baskısıyla en az eşitlik elde ettiklerini savundu. İlginç bir şekilde 1943 yılında bile satranç açılışları arasındaki fikirler, kitabında Ruben Fein, Alekin'in bu iki görüşünü paylaşarak bir E4 Giresun 6, 2 Denizli 4'ten sonra beyazların gözle görülür bir avantaja sahip olduğunu ve yukarıdaki Grünfeld örneğinde 5 E4'ten sonra siyahların daha iyi olabileceğini belirtti. Fine Grünfeld de beyazların tüm ataklarının anahtar hamlesinin Vezir Bursa 3 olduğunu iddia etmiş ve bu görüşünü italik karakterlerle yazarak yararlı bir kural olarak okuyucuya sunmuştur. Fine'ın iddialarının en ilgi çekici yanı ise onun bu yargılara somut varyantlardan ziyade tamamen soyut genel prensiplerden yola çıkarak ulaşmasıdır. O dönemde Sovyet oyuncular bu yaklaşımı tersine çevirmiş ve konum değerlendirmesinde somut analiz metodunu ön planda tutmaya başlamışlardı. Bu öğretici bölümdeki kötü karakterler kimlerdi? Oyunun tüm alanlarını kapsamayan dar görüşlü bakış açısı. Ya da daha doğrusu dogmatik yaklaşım. Peki bu satrançtaki dogmatik yaklaşım neleri içerir? Temel olarak bazı genel kural ve prensiplere kayıtsız şartsız bağlanmayı içerir. O halde şimdi bu kuralların ve prensiplerin neler yaşamakta olduklarına bakmak üzere ikinci bölüme geçiyoruz.